Merhabalar. Bugün Meraklısına Bilim Söyleşisi'nde konumuz yeni bir tür malzeme. Bu malzemeler nano boyutta kafes gibi gözeneklere sahip ve bu gözenekli yapıları sayesinde birçok farklı işlevleri olması söz konusu. Örneğin iklim krizine yol açan karbondioksiti yakalayıp dönüştürülmesine olanak sağlayabilecekleri düşünülüyor. Ayrıca gaz depolama, ayırma işlemleri dışında enerji ve tıp uygulamaları gibi başka birçok olası uygulaması da var. Bu malzemelere İngilizce Metal Organic Framework'ün kısaltması olarak MOF deniyor. Bunun ayrıntılarına gireceğiz birazdan. Ama MOF'lar üzerine süren araştırmalara önemli katkılar sunan bir araştırmacıyla birlikteyiz bugün. Seda Keskin Avcı. Seda, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Seda Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. BAGEP de dahil olmak üzere birçok ödül sahibi. Bu ödüllerin en önemlilerinden ikisinden de bahsetmem gerek. Bilim dünyasında ERC fonları olarak bilinen Avrupa Araştırma Konseyi fonları bunlar. Seda Türkiye'de bu fonu mühendislik alanında alan ilk kadın. 2017'deki bu ilkten sonra bir ERC daha aldı geçen sene 2023'te. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Öncelikle bu grup malzemeyi biraz anlatmanı rica edelim. Nasıl bir malzeme bu? Doğada kendiliğinden var mı? Nasıl sentezlendi? Ne zaman ortaya çıktı? İşte nasıl gelişti? Nasıl çeşitlendi? Ve özellikleri nelerdir?
Tabii. Ben teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için Defne. Şimdi bu yapılar metal organik yapılar senin de açıkladığın gibi MOF diye konuşma boyunca bahsedeceğim. Ama aslında bu malzemelerin ismi bile geçtiğimiz 20 sene boyunca epey bir tartışma konusu oldu. Çünkü ilk başta 95 yılında sentezleniyor bu malzemeler 1995'te. O zaman MOF olduğu bilinmiyor ve koordinasyon polimeri ismi veriliyor. Sonraki yıllarda bir 4 yıl sonra 99 yılında sentezlenen bu malzemenin çok gözenekli olduğuna karar veriliyor ve metal organik yapı ilk defa 1999 yılında kullanılıyor. Şimdi ne bu? Aslında tam da adının söylediği gibi elimizde bir yapı var. Bu yapıyı Lego gibi düşünebilirsiniz. Hani nasıl Lego yaparken hangi parçaları bir araya getirdiğimizde ne olacağına dair bir fikrimiz olur. Kimyagerler de belli metallerle belli organik bağlayıcı adını verdiğimiz linkerleri bir araya getirdiklerinde kafesli, gözenekli bir yapı yapıyorlar. Zaten Türkçe'de metal organik kafesli yapı ya da metal organik kafesli çerçeve ismiyle kullanılıyor. 99 yılında bu malzeme sentezlendiğinde yüzey alanının bilinen bütün gözenekli kristal malzemelerden daha yüksek olduğu, öz kütlesinin yine bilinen bütün kristal malzemelerden çok daha düşük olduğu, bu inanılmaz gözenekli yapının gözeneklerine çeşitli konut moleküllerinin tutulabileceği gösteriliyor. Şimdi bunların biraz detayına girersek, mesela yüzey alanı dediğim şey hani 1 gramında 10 bin, 20 bin metrekare bir alandan bahsediyoruz. Yani 1 gram bir hani tuz gibi düşünün. Çünkü bunlar kristal ve katı malzemeler. Böyle 1 gram tuz düşünün ki yüzey alanında birkaç futbol sahası kadar alan var. Yani o kadar nano gözenekli bir alandan bahsediyoruz. Ve tabii nano gözenekli derken de işte bir saç telinin hani milyarda biri, trilyonda biri gibi bir incelikten bahsediyoruz. O saç telinin kalınlığının bizim normal şartlarda gözümüzle göremeyeceğimiz, algılayamayacağımız küçük bir yapıdan bahsediyoruz nano gözenekten. Bu gözenekler sayesinde içinde konut moleküllerini tutabilmeleri fark edilmiş dedim. Nedir bu konut molekülleri? Bu bir gaz molekülü olabilir. İşte ilk çalışmalar genelde nitrojen, helyum, argon gibi gazlar üzerine. Sonrasında ilerledikçe bunların karbondioksit, metan, hidrojen gibi başka gazların da tuttuğunu gösteriyor. Ama bu malzemelerin aslında ünlü olması sadece bu yüksek yüzey alanı ya da gözeneklerinde gaz tutmasıyla değil, kimyagerlerin bu Lego mantığını çözüp arka arkaya çok fazla metal organik yapı sentezlemesiyle oldu. Ve birdenbire biz 1999'da ilk malzeme sentezlendi dedik. İşte ben 2006 yılında doktoraya gittiğimde yüzlerce MOF var. Çalışsak mı acaba, bir doktora tezi olur bundan diye konuşmuştu danışmanım. Şu anda bizim bildiğimiz sentezlenmiş MOF sayısı, hani bugün sabah itibariyle baktım sisteme, 124.689 çeşit MOF'tan bahsediyoruz. Yani bu inanılmaz bir sayı. Çünkü yüz binlerce malzeme var ve teorik olarak daha bir o kadar daha yapabiliriz. Çünkü yine Lego örneğine gideceğim. Hani elinizde parçalar var. Her şey yapabilir, değil mi? Yani çocuklarımız oynuyor. İşte uçak yapar, araba yapar, ev yapar. Yani her şeyi yapabilir. O parçaları farklı koordinasyonlarda bir araya getirdiğinde aslında sonsuz sayıda olasılık var yeni malzeme yapmak için. Bu kadar çok malzemenin olması kimya mühendisliği, malzeme bilimi için öncelikli olarak, sonrasında bütün diğer mühendislik alanları için çok ilgi çekici. Çünkü daha önce bildiğimiz polimerler, işte zeolitler, aktif karbonlar, onlarda bu çeşitlilik yoktu. Orada sayılar sınırlıydı. Yani malzeme dünyamız sınırlıydı. Şu an sınırsız bir malzeme dünyası ve işte 2010'lu yıllarda bir uygulamaya özgün malzeme yapma becerisinin de kazanılmasıyla birlikte artık istenilen her uygulama için yeni bir MOF yapılabilme şansı var. Bu da bizi şu noktaya getirdi. İşte gaz tutmak istiyorsan ona uygun bir MOF yaparsın. İşte su temizlemek istiyorsan ona uygun bir MOF yaparsın. İlaç depolayacaksan ona uygun. Yani uygulamaya özgün malzeme üretme gibi bir kapı açıldı ve bununla birlikte işte MOF'lar 2022 yılında, 2021-22 yılında dünyayı değiştirecek işte üç temel buluştan biri olarak bir malzeme grubu, bir malzeme ailesi MOF'lar öne sürüldü. Hakikaten de bilinen tüm malzemelerin yerini alabilecek değişik özelliklere sahip çok ilginç bir malzeme ailesi diyelim. Hani eskiden aile diyorduk, artık geniş ailenin de ötesinde bir malzeme dünyası ortaya çıktı.
Çok güzel.
Özellikleri böyle.
Yani bir de işlevlerine çok kısa değindin ama biraz daha belki ayrıntılı olarak şu anda
Tabii.
çalışılan işlevleri, belki hani hayal bile edemediğimiz işlevler de var ama çalışılan işlevlerden biraz bahsedersen iyi olur.
Evet. Yani ilk başta bakıldıkları işler hep gaz üzerineydi. Bizim de şu anda aktif olarak çalıştığımız en önemli araştırma konusu da bu aslında. Şimdi bir karbondioksit gazı var etrafımızda ve sürekli konuştuğumuz iklim değişikliği, küresel ısınma, bununla mücadele etmek için yapılabilecek en temel şey bu havadaki karbondioksiti yakalamak. Bu karbon yakalama olayı çok kritik çünkü biz elektrik kullandığımız sürece, teknolojiden faydalandığımız sürece, yani insanlar dünya üzerinde var olduğu sürece biz bu küresel ısınmaya olumsuz anlamda katkı sunuyoruz. Ama bu katkıyı işte endüstrileşmenin getirdiği bu dışarı sürekli karbondioksit salma olarak tabir ettiğimiz olayı en azından biraz da olsa azaltarak küresel ısınmanın durması değil ama yavaşlamasını sağlayabiliriz. Bunun için de karbon yakalama üzerine birçok teknoloji üzerine çalışılıyor. İşte karbon yakalamak için neler yapılabileceği üzerine konuşuluyor. Bunlardan en önemlisi belki de bir malzeme grubuyla bu karbondioksiti oluştuğu yerde hızlıca yakalamak. Bunu bir filtre gibi düşünebilirsiniz. İşte metal organik yapıyı bir bacanın kenarına getirdiğinizde o karbondioksit çıkarken onu tutması gibi. Ya da bu odaya getirip bıraktığınızda buradaki karbondioksiti tutması gibi. Kimyasal olarak zayıf fiziksel etkileşimler adını verdiğimiz, tamamen geri dönüşebilen, yani reversible olan, hani olduktan sonra geri alabileceğimiz bir işlem. Gözenekli malzememiz sünger gibi o gazı içine alıyor. Siz gözenekleri boşaltmak istediğinizde de basınçla, sıcaklıkla oynayarak tekrar boşaltıp o malzemeyi tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla metal organik yapılar bizim adsorbent adını verdiğimiz gaz tutmada önemli malzemeler olarak ortaya çıktı. Bu karbondioksit biraz istemediğimiz bir gazı tutma. Bazen tam tersi konular da olabilir. Mesela metanın, hidrojenin depolanması da bizim için çok önemli. Çünkü işte bu temiz enerji, yeşil enerji uygulamaları için biz doğal gazdan, yani metandan ve önemli bir enerji taşıyıcısı olan yeşil hidrojen dediğimiz hidrojenden faydalanmamız lazım. Ama bu doğal hızı, hidrojeni kullanabilmemiz için bizim onu bir yerde depolayabilmemiz lazım. Yine MOF'lar burada bu gazları depolamak için çok önemli bir platform oluyor. Hep gaz olması da gerekmiyor. Dediğim gibi konuk molekülü su olabilir. Bununla ilgili de yeni, yani 2023 sonunda olan bir çalışma. Çöle götürülen MOF havadaki su buharını yakalıyor. Ve sonra o su buharını sıvı olarak, yani su olarak alıp kullanabiliyorsunuz. Yani düşünün ki Havadan, nemli havadan temiz içme suyu elde edebiliyorsunuz. Bunun prototip bir ürünü de yapıldı Kaliforniya'da ve bu aslında çok çığır açıcı bir şey. Çünkü özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde, temiz içme suyu elde etme problemi olan yerlerde işte havadaki nemden elde edilen su. Bunlar gerçekten dünyayı değiştirecek uygulamalar. Yani bahsedilen dünyayı değiştirecek malzemeler unvanını alma konusunda haklılar. Çünkü temiz hava için, temiz enerji için ve temiz su için çok önemli bir platform. Dediğim gibi sadece katı gaz sıvı olarak da düşünmemek lazım. Biz bu mofların içine mesela ilaç molekülleri de koyuyoruz. Yani konuk molekül dediğimiz o gözeneğin içine gidip durmayı sevecek bir molekül. Mesela ilaç moleküllerini koyduğumuz bu mofları canlıların üzerinde ilaç taşıyıcısı olarak, nanocarrier olarak kullanabiliyoruz. Bununla da ilgili biyomedikal çalışmalar var. Kısacası bir gözenek içine hapsetmek istediğiniz konuk molekül varsa moflar bunun için en uygun malzemeler gibi görünüyor.
Harika. Yani ben işte bunu ilk duyduğumda şey diye düşünmüştüm. Ne atıyorum mesela uçakların veya işte herhangi bir apartmanların etrafına falan bunları koyup aslında havadaki fazla karbondioksit almak gibi bir şey bile olabilir, değil mi? Yani o derece
Yani üretim yapılan yani sanayide özellikle biz flue gaz dediğimiz yani baca gazı bir üretim yapıyorsunuz diyelim ki bu uçağın egzozu olarak da otomobilin egzozu olarak da düşünebilirsin. Sonuçta orada bir çalışma var ve onun dışarıya salması gereken bir karbondioksit, karbonmonoksit, zehirli gazlar var. Orada bir filtre gibi bir adsorban gibi düşünülebilir. Burada tabii başka sorular ve sorunlar ortaya çıkıyor. Bu malzemeler hani hep Lego örneğini verdik. Yani küçük ölçekte bunları üretmek nispeten pratik. Şu anda zaten araştırmacıların yapmaya çalıştığı ve senin de hayal ettiğin gibi bizlerin de düşündüğü gibi büyük ölçekte bu malzemeleri etrafta görebilmemiz için öncelikle bu malzemelerin tonlar mertebesinde üretilmeye geçmesi gerekiyor. Şu an buraya doğru yani endüstrileşmeye doğru epey bir çalışma var. Çünkü bu yüz binlerce malzeme laboratuvar ortamında birkaç gram üretiliyor. Birkaç gram üretmekle birkaç ton üretmek arasında fark var. Hani kimya mühendisi dersinde biz hep şu örneği veririm ben çocuklara. Mesela 3-4 kişilik pilav güzel yaparım ama yani bana bir 50 kişilik pilav yap dediğinde tutturamayacağım olur yani. Hani çünkü ikisinin arasında fark var. Yani ölçeklendirme farkı var. Dolayısıyla çok miktarda üretim kolay bir şey değil. Bununla ilgili araştırmacılar uğraşıyorlar. Ve bir de bu moflarımız böyle mucize malzemeler gibi görünüyor ama her malzemede olduğu gibi onların da sorunları var. Bazıları mesela havada bulunan bazı moleküllerden etkilenip bozulup gözenekli yapılarını kaybedebiliyorlar. Kristal özelliklerini kaybedebiliyorlar. Yani bizim zorlu kimyasal koşullar dediğimiz harsh chemical condition, bu asidik bir ortam olabilir, düşük pH olabilir, su olabilir, işte karbonmonoksit olabilir. Bunlar etrafta olduğunda yapısını bozan hassas kristaller de var. Ama işte güzel haber, çok malzeme var. Mutlaka ki daha dayanıklı olan, daha güçlü olan, daha kolay büyük ölçekte üretilen malzemeler çıkacak karşımıza diye umut ediyoruz.
Tabii çok güzel. Ya orada üretimden bahsederken şunu sorayım, hiç şu anda gerçek hayatta kullanılan bir uygulaması var mı?
Bir iki tane endüstri ortamında artık hani prototipi geçmiş üretilen satılan yani commercial olmuş ticari olmuş mof var. Bunlardan bazıları yine böyle zehirli gazları yakalamak için kullanılıyor. Bir tanesi az önce bahsettiğim geçen sene itibariyle ticarileşmeye başlayan su yakalayan mof. Bunlar şu anda küçük küçük hani spin-off şirketlerin büyük miktarda mof üretmesi ve bir uygulamaya yönelik mof üretmesiyle başlayan ticarileşmiş süreçler. Ama tabii geleneksel malzemelerin yerini almaları yani her tarafta görmeye ve kullanmaya başlamamız muhtemelen daha vakit alacak. Çünkü işte yaşları ortada henüz 25 yaşındalar oldukça genç sayılıyorlar. Birazcık daha vakit alacak. Özellikle endüstride geleneksel kullanılan ticari malzemelerin yerini alması hani sadece bilimsel olarak değil birazcık da alışkanlıkların da yerini
Tabii.
değiştirmesi gerektirdiğinden vakit alacaktır. Ama tahminim benim önümüzdeki 10-15 sene içinde daha çok görmeye başlayacağız ticari ortamda.
Sizin araştırmalarınıza gelelim birazcık. Şimdi siz de sanırım İşte bu geçiş sürecinde aslında en verimli malzemeler nasıl olur gibi, bunların hangisi en verimlidir falan gibi bir inceleme yapıyorsunuz. Biraz anlatır mısın? Ama böyle bir geniş çaplı bir anlat. Yani işte araştırma grubunuzu, kullandığınız yöntemleri ve
Evet.
işte sorular, araştırma sorularınızı merak ediyorum.
Tabii. Şimdi benim araştırma grubumda biz Koç Üniversitesi Kimya Biyoloji Mühendisindeyiz ama öğrencilerin kimya, fizik, malzeme bilimi, kimya mühendisliği, matematik, bilgisayar mühendisliği çok çeşitli farklı backgroundlardan gelen öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Çünkü bizim araştırmamız tek bir disiplinin altına yerleştirmesi biraz zor. Hakikaten kimyanın, matematiğin, kimya mühendisinin, malzeme mühendisinin, fiziğin ve son zamanlarda artık biraz yapay zekada kullanmaya başladığımız için bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, veri bilimleri hepsinin bir araya girdiği bir disiplin. Ne yapıyoruz? Biz şimdi diyoruz ki yani 150 bin küsür MOF'dan bahsediyoruz. Bir malzemeyi bile laboratuvar ortamında bir bilim insanının çalışması, çok iyi anlaması, uygulamalarını iyice kavraması seneler sürebiliyor. Hadi iyi ihtimalle diyelim ki bir malzemeyi bugün laba girdiniz siz bir yılda çok iyi anladınız. Ben diyorum ki size yüz binlerce malzeme var. Yani yüz binlerce yıl lazım o malzemelerin hepsini tanımanız için. Bu mümkün değil. Şu anda da bu yüz binlerce malzemenin hani kabaca 150-200 tanesi çok iyi çalışılmış. Çünkü neden? Bizim trial and error dediğimiz yani deneme yanılma yöntemiyle bir malzeme seçiliyor veri tabanından ve o laboratuvarda çalışılıyor. İşte bunun için tabii çok kaynak gerekiyor. Hem zaman hem insan gücü hem kimyasal vesaire. Yani deneysel olarak bu malzemelerin hepsini çok çeşitli uygulamaların altında çalışmak çok zor. İnsan ömrü bunun için yeterli değil. Bizim araştırma grubu tam da bu noktada devreye giriyor. Biz diyoruz ki biz bu 100 bin malzemeyi size bilgisayar ortamında çok daha hızlı simülasyon dediğimiz teknikleri kullanarak çalışıp tarayıp size en azından deneysel olarak şunlar çalışmaya daha uygundur diye bir liste hazırlayabiliriz. Biz buna computational screening diyoruz. Yani bilgisayar ortamında tarama. Hatta high throughput computational screening yani çok yüksek verimli bilgisayarlı tarama. Biz diyoruz ki karbondioksit yakalamak mı istiyoruz? Bütün bu 100 bin, 150 bin, 200 bin, 500 bin, 1 milyon neyse malzemenin hepsine moleküler düzeyde simülasyonları kullanarak hızlıca bakabiliriz ve hangileri karbondioksit yakalamada daha iyi bunu söyleyebiliriz. Ha, bunu nasıl yapıyoruz? İşte bu geçtiğimiz 15 yıl boyunca biz MOF'lara özel çeşitli simülasyon teknikleri geliştirdik. O bahsettiğin 2017'deki ERC projemiz de aslında MOF'ları atomik seviyede anlamayı sağlayacak deneylerle verifiye olmuş yani deneylerle doğruluğu ispatlanmış moleküler modelleme teknikleri geliştirdik. Sadece MOF'lara özgü. Dolayısıyla artık bu malzemeleri hani o 15 yıl boyunca gelen birikimle bu malzemeleri doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde çalışmayı sağlıyoruz. Hangi uygulamayla ilgileniyorsak o uygulamaya yönelik simülasyonlar yapıyoruz ve onun sonunda o 150 bin malzemeden hangisinin en iyi malzeme olacağını, en doğru malzeme olacağını belirliyoruz. Ve deneysel çalışan collaboratorlarımıza, işbirlikçilerimize diyoruz ki bak ben sana 20 malzeme belirledim ya da 30 ya da 50 neyse. Bunlara bak sen laboratuvar ortamında hani sınırlı kaynağını, sınırlı zamanını ve ömrünü bu malzemelere ada bütün 100 bin tanesini çalışma. Aslında bu yaptığımız şey tam karşılığı işte accelerated material discovery yani hızlandırılmış malzeme keşfi dediğimiz şey tam da bu. Simülasyonlarla uygulamaya yönelik malzeme performansını tahmin etmek. Bu şu anda bizim üzerine çalıştığımız bir karbondioksit konusu. Az önce bahsettiğim yine doğalgaz depolama, hidrojen depolama, ilaç depolama, işte su ayırma gibi işlemler bizim de MOF'ların göz bebeği olarak görüldüğü işlemler bizim de radarımızda olan uygulamalar. Ve bunun içinde hani mottomuz şu. Siz deseniz ki ben labımda süper bir MOF buldum yani Seda harika. Ben diyeceğim ki hangi uygulama için? Çünkü uygulama sayısı da çok fazla. 100 tane uygulama sayabilirim size önemli. 100 bin tane de malzeme var. Nasıl olacak bu kombinasyon? 1 milyon kombinasyon. Buna biz işte hani samanlıkta iğne arama probleminin çözümü diyoruz. Artık hani araştırmacılar samanlıkta rastgele iğne aramasın. Biz gösterelim. Yani şunlar şunlar iğne. Siz bunlara bakın. Yaptığımız şeyin tam açıklaması bu aslında. Bu molekül modelleme dediğimiz tekniklerde malzemeleri biz bilgisayar ortamında görüntülüyoruz ve onların içine konuk moleküllerini yerleştirip konuklarla etkileşimlerini anlıyoruz. Biraz yani dünyamızdaki, etrafımızdaki her şeyi atomik seviyede görmek ve atomlar arası etkileşimlerin gerçek bir uygulamadaki performansa nasıl yansıdığını anlamak ve sonra geri gidip ha demek ki bu malzemeler çok iyiyse yeni sentezlenecek malzemelerde bu özelliklere odaklanmaya çalışalım demek. Çünkü bu hani 150 bin sentezlenmiş malzemenin dışında bir de hipotetik olarak üretilen yani üretilebileceği ispatlanmış kabaca 1 trilyon bir malzeme grubu var. O da orada bekliyor. O da diyor ki ben 1 trilyon size diyor hipotetik yaptım. Hadi bunu laboratuvarda gidin sentezleyin. İşte biz birazcık aydınlatmaya çalışıyoruz ki hani o 1 trilyondan kimler gerçekten laboratuvarda para ve emek harcamayı gerektirecek kadar kıymetli. Birazcık da ona ışık tutmaya çalışıyoruz.
Çok güzel. Yapay zeka dedin. Kovaçta
Evet.
bir de onu nasıl kullandığınızı
Evet.
anlatabilir misin?
Orada da şöyle, şimdi bu malzeme sayısı biz bu işe ilk girdiğimizde dediğim gibi binler, on binlerde, yüz binlere geleceğini hatta böyle trilyonlarca hipotetik malzeme olacağını açıkçası biz de beklemiyorduk. Böyle bir zıplama oldu. Ve biz artık şu noktaya geldik. 2017'de başlayan projemiz 2022'de biterken dedik ki malzeme sayısını biz 2017'de binlerce diyorduk. Şimdi yüz binlerce oldu. Bu molekül modelleme metotları da yetmeyecek artık bize. Hani hızlı tarıyoruz diyoruz ya. O hızlı tarama da bize artık yetmiyor. Çünkü malzeme sayısı bizim takip edemeyeceğimiz bir hızda artıyor. Potansiyel uygulama sayısı ilk başta sadece karbondioksit yakalamayken bugün artık ilaçlar, chemical sensing dediğimiz sensörler o kadar çok arttı ki biz bunu moleküler modellemeyle de yapamayacağız. Bir şey daha lazım. Yani bizi hızlandıracak bir şeye daha ihtiyaç var. Bu noktada işte yeni aldığımız ERC projesinde dedik ki biz bu molekül modelleme, simülasyon tekniklerini bir de AI'ya yani yapay zeka ve veri bilimine bağlayalım. Orada da işler şöyle gerçekleşiyor. Gerçekleşecek daha doğrusu. Yavaş yavaş başladık projeye çünkü. Orada da biz simülasyonların bu yüz bin malzeme için yapsak bile malzeme sayısı çok artıyor ya her yeni gelen malzeme için artık simülasyon da yapmayacağız. Çünkü onun da getirdiği bir iş, zaman ve kaynak gereksinimi var. Biz makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak makineye simülasyon yapmadan malzeme için tahmin yapmasını öğretiyoruz. Yani o da şöyle oluyor. Yaptığımız simülasyonları makineye öğretiyoruz. Diyoruz ki bak böyle bir malzeme gelirse sonuç bu çıktı. Böyle farklı bir malzeme gelirse sonuç bu çıktı. Şimdi sen yeni gelecek malzemeye göre bir tahmin yapar mısın bana bu simülasyon bilgine dayanarak diyoruz. Ve böylece bütün malzemeler için simülasyon yapmaya ihtiyaç kalmadan sadece belli bir kısmı için bunu yapıp geri kalanları için makine öğrenmesiyle hızlı tahminler yapabilme. Bir bu kaynağı var yapay zekayı kullanmanın. Diğer sebebi de şu, bu kadar çok malzemeyle ilgili data ürettiğinizde, veri ürettiğinizde o verinin içinde kayboluyorsunuz. Yani o veriyi anlamlandırabilmek için de veri bilimine ihtiyaç var. Çünkü o kadar çok elimizde bilgi var ki hangisi gerçekten malzemenin performansında en etkin. Yani hani bu malzemeyi bir işte insan gibi düşünseniz yani onun saçı mı işte ne bileyim gözünün rengi mi boyu mu kilosu mu burnunun şekli mi yani ne etkiliyor onun performansını? Bu sorunun cevabını bulmak çok zor. O yüzden bu noktada da malzemelerin karakterini tıpkı işte böyle bir dış görünüşünü nasıl tanımlıyorsak malzemenin dış görünüşünü tanımlıyoruz. İşte yüzey alanı bu, gözenek boyutu bu, metali bu, organiği bu diye. Sadece onları verdiğimde simülasyon yapmadan makine bana bir performans tahmini yapıyor. Bu tabii şu an bu proje daha başlangıç aşamasında ama bunun sonunda gerçekten başarılı olursak bir kimyager laboratuvarda bir MOF sentezlediğinde biz kabaca 1 dakika içinde ona hangi uygulama için o MOF'un iyi olduğunu söyleyebileceğiz 5 sene sonra. Ve bu tabii hani o Accelerated Material Discovery'yi gerçekten uçurabilecek, çok hızlandırabilecek bir sonuç olacak. Şimdi bunun üzerine çalışıyoruz aslında.
Harika. Şimdi buradan da tam bir sonraki soruyla alakalı birazcık merak ediyorum. Şimdi hep iklim kriziyle ilgili çok karanlık bir gelecekten bahsediliyor ki tabii ki doğruluk payı var. Ama bilim dünyası ne konuşuyor? Şimdi bu senin söylediğin şeyler çok umut verici. Yani ne olursa olsun tamam belki geriye çeviremesek bile bundan sonra farklı olabilir yaklaşımlar. Yani ne konuşuluyor? Çok büyük sorunları sence çözebilmek için alan açan bir yaklaşım var mı bilim dünyasında?
Şimdi bir yandan doğru karanlık bazı şeyler var ama bir taraftan da hakikaten bilimde de çok ciddi anlamda hızlandık, ivme kazandık ve sadece malzeme özelinde değil yani teknoloji özelinde de bu yeni malzemelere dayalı yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte bu sorunlara yavaş yavaş çözümler bulunacak. Ben açıkçası o kadar karamsar değilim. Çünkü bugün bir malzemeyi keşfettiğimizde, o malzemeye dayalı yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde ve o teknoloji mevcut teknolojinin eksikliklerini kapatıp yerine aldığında aslında bu karbondioksit yakalama dediğimiz konu ya da işte temiz enerji, iklim değişikliğinin belki de en önemli çözümü işte bizim bugün doğal gaz, hidrojen gibi temiz kaynaklardan biraz daha faydalanabilir hale gelmemiz. Bunlar malzeme ve teknoloji, yani malzeme ve süreç gerektiren çalışmalar. Doğru malzeme, doğru teknoloji bir araya geldiğinde hem daha temiz olan enerji kaynaklarından faydalanmamız bizim karbondioksit salımımızı azaltacak. Hem mevcut salımı bu şekilde kontrol altına almamız azaltacak. Hem de şunu da vurgulamak gerekiyor. İki önemli konu var. Bir tanesi artık bu çok evrensel bir sorun olduğu için hani ulusal bir sorun değil sadece bütün dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun olduğu için küresel ısınma. Bu konuda bütün dünya ülkeleri çok ciddi yaptırımlar, kurallar getiriyorlar. Yani artık endüstride öyle istediğiniz miktarda karbondioksit salmak mümkün değil. Herkes bir şekilde karbon footprintini, karbon ayak izini kontrol etmek ve hani yeşil dünyaya doğru ilerlemek zorunda. Bu tür yaptırımlar var. Bu güzel bir şey bir. İkincisi de bu alandaki çalışmaları yani bilimsel çalışmaları ivmelendirmek, hatta bilimle endüstriyi de bir araya getirebilmek için. Çünkü yine tüm dünyada biraz kopukluk var aslında üniversitelerle sanayi arasında ama biraz onu da güçlendirmek adına çok ciddi fon mekanizmaları var. Yani sadece küresel ısınmaya, sadece iklim değişikliğine odaklanan çağrılar var ve diyor ki yani bana bunu yeşil geçişi yaptığını gösteren bir çalışmayla, projeyle gelirsen biz seni destekleyeceğiz diyor. Bu da bence çok güzel. Eskiden bundan yani ben Türkiye'ye ilk geldiğim zamanı hatırlıyorum. Ne Amerika'da, ne Türkiye'de, ne Avrupa'da bu kadar çok konuşulmuyor. Bu kadar çok üzerine fon mekanizmaları kurulmuyordu. Ama şimdi artık herkes bunun evrensel bir sorun olduğunun, insan ve canlı sağlığını çok tehlikeye soktuğunun farkında. Dolayısıyla çok ciddi anlamda fonlar ayrılıyor ve bunlar iyi haberler. Bunlar aslında bir noktada bizim belki de birkaç sene sonra bu problemi tamamen çözmemiş olsak da yan etkilerini, olumsuz etkilerini minimuma indirebileceğimizin bir göstergesi diye düşünüyorum.
Çok güzel. Şimdi yeniden sana dönelim. En sonda bu programın biraz kişisel bir yere geliyoruz ve senin kişisel hikayene bir yer ayırmak istiyoruz.
Tabii.
Sen de yani çok böyle yeni çıkmış bir alanda çalışıyorsun.
Evet.
Bu alana nasıl girdin vesaire. Bu da ilginç. Bir de aynı zamanda yani benzer işler yapmayı düşünen gençlere nasıl tavsiyelerin olur gibi bir son soru sorayım.
Tabii. Yani benim bu alana girmem aslında tamamen doktora da oldu. Biraz tesadüfen de diyebilirim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Doktora yapmak için Carnegie Mellon'a gittim ve orada bir advanced matematik yani ileri matematik dersi alıyordum. Avustralyalı bir hoca veriyordu. Kimya mühendisliğinde tam zamanlı hocaydı ve o kadar dersi güzel anlatıyordu ve o matematiği de çok sevdiğim için o kadar etkilendim ki doktoramı onunla yapmak istedim. Yani aslında konu seçmedim o noktada. Hoca seçtim ki o zamanlar hani Amerika'da öyle olurdu zaten. Yani hocanı seçersin, hocanın fonu varsa onunla çalışırsın. Hocamı seçtikten sonra o moleküler modelleme çalışan bir hoca ama MOF'larla ilgili işte zaten MOF'ları ilk duymaya başladığımız zamanlar o zaman Moflarla ilgili hiçbir atomik modelleme çalışması yok. Acaba yapılabilir mi? Modelleme yapılabilir mi? Ben böyle bir tez konusu düşünüyorum dedi. Yani mof kelimesini ben ilk onun ağzından o zaman duydum ve o zaman için bizim yaptığım doktora tezi moflar üzerine yapılmış ilk teorik tezlerden bir tanesiydi. İşte yayınımız o zaman çok ses getirmişti. Bir artık moflarla ilgili bir molekül modelleme çalışması ve bir tane mof çalışmıştık mesela ilk yayınımızda. Hani şu anda biz bu 150 bin malzemeyle ilgili hesaplar yapıyoruz ya, o kadar inanılmaz hızla gelişti ki alan. Yani ben mezun olduğumda 2009'da o tez işte en kritik çalışmaydı MOF dünyasındaki, çünkü bir malzemenin ciddi bir simülasyonu vardı. Şimdi biz artık hani öğrenciler bir malzemeye bir gün ayırıyorlar, artık o kadar gelişti. Mezun olduktan sonra da Koç Üniversitesi'ne, Türkiye'ye döndüm ve hakikaten çalışmamı anlatmak için MOF kelimesini kullanmam gerekiyor. Yani yeni bir malzeme deyip geçemiyorum. Bahsettiğimde Avrupa'da o zaman bu kadar MOF bilinmediği için hep açıklamak zorunda kalıyordum. İşte MOF nedir? Lego örneği, metal organik, işte şöyle çok malzeme var gibi. Ama sonrasında o kadar ciddi bir hızlanma oldu ki artık mesela MOF'ların kendi ayrı konferansı var. Yani ayrı MOF konferansı ve ayrı dünya MOF konferansı var. Hatta şimdi İngiltere, Fransa, artık ülkeler kendi MOF konferanslarını yapıyorlar. O kadar çok araştırmacı var. ERC'ye de ilk başvurduğumda hani MOF'lu bir çalışma yapacağım, MOF şudur diye uzun uzun anlattım. Çünkü bu derslerde okuduğumuz ya da kimya mühendisinin temelinde olan bir konu değil. Kimyada hala textbooklarda geçen bir konu değil. Dolayısıyla konunun yeni olmasının hem avantajları hem dezavantajları oluyor. Fakat hızlı geliştiği için alan ve işte geçen gün baktım ya, günde 50 tane moflu yayın çıkıyormuş. Mesela bu çok ciddi bir sayı aslında. Yani her gün bu alanda, bizim çalıştığımız alanın içinde 50 tane yayın çıkması bayağı bir hızı gösteriyor. Dolayısıyla hani konu çok önemli, ama o konunun bazı konular hani biraz daha kendi içinde kapalıdır, gideceği yer bellidir. Bu birazcık böyle malzeme dünyası, uygulama dünyası birazcık daha geniş olduğu için bana çok keyif verdi, keyifle ilerledi. Yani bu malzemelerle ilgili çalışmak isteyen herkese ben genelde kendi sunumlarımın sonunda, yani mutlaka kendi yaptığın işi bir de MOF keyword ile arat Google'da, mutlaka vardır bir şeyler üzerine denenmiştir diyorum genelde. Güzel bir malzeme grubu. İlginç olan kısmı da her ne kadar çok hızlı ilerliyor ve değişik teknikleri bir araya getiren bir alan haline dönüşüyor olsa da öğrenecek daha çok şey var. Yani içine girdikçe aslında ne kadar çok az şey biliyormuşuz dediğimiz, İlerledikçe yeni yeni soruların ortaya çıktı. Dolayısıyla gelişmeye daha halen çok açık olan bir alan. Benim yani tahminim, umarım görürüm. Yani MOF'ları sentezleyen kimyagerlerden birinin hani Nobel alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ömrümüz yeter de görürsek çok sevineceğim. Çünkü gerçekten bir noktada hayatımızda bir yeri olacağını düşünüyorum bu malzemelerine. Nasıl tıpkı polimerler etrafımızda, işte etrafa baktığımızda hani kağıt görüyoruz, polimer görüyoruz, işte plastikler, şunlar bunlar. Onun gibi bir bu malzeme grubunun da günlük hayatımıza bir noktada gelip işlerimizi kolaylaştıracağını çok düşünüyorum.
Çok güzel. Ama plastik gibi sonradan başımıza bela olacak
İhtiyaç mıydı?
dediğim gibi.
Organik zaten hani adının içinde geçiyor. Metalleri de illa böyle riskli metaller olması gerekmiyor. Dediğim gibi yani buradaki güzellik işte çok çeşitli bir yelpaze sunduğu için siz hangisine bakmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Yani malzemenin çeşitliliği çok ciddi bir avantaj hakikaten.
Çok teşekkürler Seda. Çok güzel anlattın. Teşekkür
Ben
ederim katıldığın için.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.